Ayrım 16. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 181. O soğukta 77'lik dağ topları az önce Schneiderlerin bulunduğu tepeye doğru öküzlerle çekiliyordu. Piyade ise bu tepeden aşağı zaten inmiş, kıtaların sadece o geceki gıdası olan 60 kadar koyun sayılmazsa Rus erzak depolarında erzak yerine sadece 2 ton gibi külliyetli miktarda çay ve ancak zabitlere yetecek kadar şeker bulmuştu. Neyse ki hava karardığında askerler içine koyun eti katılmış sıcak, yarı pişmiş buğday çorbasıyla karınlarını doyurdular. Kar yağışı devam ediyordu. Zabitler mahruti çadırlarını kurdururlarken erlerin çoğu açıkta battaniyelerine sarınıp uyumak zorunda kaldı. İlk donma vakaları da o sabah olmuştu. Hala yağmakta olan kar nedeniyle kalk borusuyla uyanan askerler üzerlerindeki kalın kar tabakasının ağırlığını hissettiklerinde şaşırmamışlardı. Kahvaltı yoktu. Çünkü askere günde sadece bir öğün veriliyordu. Toplam borusuyla içtima nizamı alındıktan sonra tipi başlamıştı. O soğukta neredeyse yarım saat ayakta beklediler. Derken bir mülazım bölüğünün başına geçerek "Rusları takip ediyoruz. Öncü biziz. İrtibat 4. takımda olacak. Bölüğün öncüsü 2. takım. Hemen yola çıkacak. Emir kumanda takım çavuşunda" emrini verdi. Mülazım gittikten sonra da çavuş "1. takım hazır ol. Sağa dön. Tüfek as. Sola çarkmarş. İleri. Adi adım" emirleriyle birliğinin solunda olmak üzere onlarla beraber yola koyuldu. Tepeden aşağı inerken takım dağınık nizama geçti. Mavzerlerin sürgüleri çekilip beşer mermili şarjörler basıldı ve sürgüler itilip kapatıldı. Şiddetli tipi devam ediyor, askerlerin zaten buz kesip işsizleşmiş olan kulakları sadece rüzgarın uğultusunu algılıyordu. Dizlerine kadar gelen karda bata çıka ta öğle vaktine kadar dağ yolunda yukarı tırmandılar. Sol tarafları uçurumdu. Sağda ise dağın bembeyaz zirvesi görünüyordu. Tipi daha da sertleşince erlerin kaybolmaması için çavuş "Yanaş!" diye bağırdı. Kar elbette ki Rusların ayak izlerini çoktan örtmüştü. Bunu bilen çavuş onbaşıyı çağırarak ona "Yanına bir mangal, yoldan bir saat ilerleyip keşif yap. Tehlike varsa bekle ve haberci gönder. Tehlike yoksa bizim gelmemizi bekle" dedi. Bunun üzerine onbaşı yanına 12 er alarak ilerlemeye başladı. Aradan yarım saat geçmişti. Takımın erlerinden biri onbaşıyı keşfe gönderen çavuşun yanına gelip ona "Kumandanım, içimde kötü bir his var" diye sızlandı. Çavuş "İyi bir his olacak değil ya, çünkü harpteyiz" deyince er "Kumandanım, böyle yerlere çığ düşer" dedi. Çavuş gülerek "Kar yağıp güneş açar da tekrar yağarsa çığ düşer, cahil" dedi. Çok geçmemişti ki gök gürültüsü gibi kısa bir seda işittiler. Birkaç er "Çığ geliyor" diye ardı ardına bağırdı. Derken korkunç bir çatırtı duyuldu ve zirveden tabaka tabaka değil, koskocaman bir kar bulutunun yeri göğü inlete inlete tam üzerlerine geldiğini gördüler. Az sonra hepsi kar bulutunun içindeydi. Ciğerleri toz gibi karla dolmaya başladı. Bu korkunç bir ölümdü. Denizden fersahlarca uzakta boğularak öldüler. Ama yeni yağan kar sesi yuttuğu için o sırada mangasıyla keşifte olan onbaşı çığ sedasını işitemedi. Takımdaki arkadaşlarının ölümlerinden habersiz yollarına devam ettiler. Vakit akşam üstüne yaklaşırken öncü eri elini kaldırıp mangaya durmalarını işaret etti. Hemen yere yattılar. Dağ yolunun sağa kıvrıldığı yerde hem de soldaki tümsekte kum torbalarıyla tahkim edilmiş bir makinalı tüfek mevziği vardı. Bunun gerisinde ise bir mahruti çadır kurulmuştu. Kapalı havada çadırda yanan petrol lambasının ışığında iki silüet görmüşlerdi. Kum torbalarının arasındaki plemyot onları korkutmuştu ama açtılar ve et yemek istiyorlardı. Erlerden biri sırıtarak onbaşıya "Kumandanım, biz 12 kişiyiz, onlar ise 7 kişi. Eğer haklarından gelip yolu açarsak, bir de plemyotu ele geçirirsek mülazım bize 1 lira ikramiye ile en az 10 saat istirahat verir. Biz 12 kişi de o parayla bir koyun alır, haşlar yeriz" dedi. Birçok erin yüzüne de umut dolu bir gülümsemedir yayılmıştı. Ancak biri "Yeterince kan dökülmedi mi? Allah'ım, beni neden yarattın da başıma iş açtın" diye söyleniyordu. Onbaşı ise bir süre düşündükten sonra Tamam dedi. İşi el bombalarıyla halledeceğiz. İki kişi yolun solundan çadırdakilere ateş açacak. Siz üçünüz. 30 adım sürünüp yolun sağındaki kayanın ardına geçin. Dört kişi benimle birlikte buradan mevziye doğru sürünecek. Siz üçünüz ise tüfeklerinizi burada bırakın. Arkadaşlarınızdan el bombalarını alıp palaskalarınıza geçirin. Ama önce bomba çabuk kapaklarını açın ki bilyeleri hemen çekebilirsiniz. Mevziyin arkasına geçmeyin, yoksa bizim kurşunlar size değer. Siz bombaları fırlatmaya başladığınızda biz de hep birlikte ateş açıp sizi koruyacağız. Haydi, Allah'a emanet olun. Bu sözleri işiten et peşindeki askerler sürünerek mevziye yaklaşırlarken Rus askerleri anlaşılan kendilerini emniyette hissediyorlardı ki hep birlikte Volga Volga Madradnaya Volga Ruskaya Reka diye hüzünlü bir şarkı söylüyorlardı. Derken o bembeyaz manzara içinde kapkara el bombaları döne döne uçuşmaya başladı ve Ruslardan biri "Granata!" diye bağırıp yere düşen el bombasını kavrayarak atıldığı tarafa fırlattı. Gümbürtünün ardından bir süre inlemeler duyuldu. Bu sırada çavuşun adamları mavzerleriyle ateş açmış ama iki Rus da makineli tüfeğin başına geçip silahı kurduktan sonra ölüm yağdırmaya başlamışlardı. Kayanın ardından ateş eden iki asker, Plenyot'un namlusundan çıkan kurşunlardan darmadağın ederek sağa sola saçtığı taş parçalarıyla kanlar içinde yamaçtan yuvarlanıp düştü. Bu sırada bir Rus el bombası çavuşun yanı başında kara gömüldü. Geri fırlatmak üzere çavuş bombayı ararken şiddetli bir patlama oldu. Makinalı tüfeğe tam bir bomba fırlatılmıştı ki bir Nagant tabanca patladı ve ardından bomba infilak etti. Bombanın isabet ettiği Plenyot'tan dumanlar tütüyordu. Rus askerleri kanlar içindeydi. Ama bir kişi dışında Manga'dan da eser kalmamış. Daha birkaç dakika önce gözlerinde umut kıvılcımları oynaşan herkes ölmüştü. Manga'dan kalan son kişi mavzerine abanarak yerden kalkmaya çalıştı. Ama bu çok zordu. Çünkü bir mermi bacağını sıyırmıştı. Bütün gücünü kullanıp inleyerek yerinden doğrulmayı başarabildi. Silahını baston gibi kullanıp bir iki adım attı. Çenesinden aşağı sıcak sıcak bir şey akıyordu. Elini yüzüne götürdüğünde sol yanağının deşilip aşağı sarktığını fark etti. İnleye inleye ve güçlükle Rus çadırına gitti. Mavzerinin namlusuyla girişi açtı. İçeride ölmek üzere olan bir Rus zabiti vardı. Zabit ona baktıktan sonra "Ktoti?" diye sordu. Asker ise ona "Minyazavut Ali İhsan" diye cevap verdi. Zabit "Voş otvet" diye sorunca askerden "İhsan Sait" cevabını aldı. Zabit orada son nefesini verdi. Bacağındaki hafif yara ve boydan boya sıyrılıp kan içinde sarkmış sol yanağıyla Ali İhsan silahına dayanarak zor bela yolun kıyısındaki kayaya doğru ilerledi ve buraya oturdu. Çünkü ödemesi gereken bütün bedelleri ödediğini düşündüğünden canı artık çekiliyordu. Tipi şiddetini daha da arttırmıştı. Az sonra donacağı kesin gibiydi. Ama aslında kulaklarında uğuldayan rüzgar değil, tabiatın sesiydi. Evet, tipisi ve dondurucu soğuğuyla tabiat bir düşmandı ama işin en acı yanı bu düşmanın daima haklı olmasıydı. Kaya üzerinde kımıltısız bekleyen Ali İhsan, tabiatın sesini dinlemeye başladı. Seste anlam yoktu ama güzellik vardı. Onu az sonra donduracak tipinin uğultusu bile güzeldi. Bunu fark ettiği için sevindi. Tabiat ona gerekli mühleti tanıyacaktı. Önce kibirli olduğu için af diledi. Cinayetleri, hırsları, ihanetleri için af diledi. Hodbinliği, korkaklığı, hakaretleri, zulümleri, isyanları için af diledi. İnançsızlığı, cehaleti, hissizliği için af diledi. Yaptıkları ve yapmadıkları için af diledi. Ve nihayet var olduğu için af diledi. Son gücüyle başını kaldırabildiğinde göklerdeki kapkara bulutlar ardındaki terazi burcuna galiba görmüştü ve galiba kefeleri dengedeydi. Bu gücü harcadığında başı önüne düştü, hava karardı. O artık taşa oturmuş, buzdan bir heykeldi. Derken tipi duruverdi. Çekik gözlü, geniş suratlı, çıkık elmacık kemikli, kibiri kırılmış Moğol, karlı yol üzerinde yürüyerek buzlaşmış bedenin önüne geldi ve diz çöküp ona secde etti. Hayalet. Dünyada olmuş bitmiş hadiseler hakkında Ani abimiz Tarihi Külhani'de yalan yanlış, kıtır ve palavra şunları buyurmuşlardır ki: Allahu Teala'nın Adem ile Havva'yı cennetten kovmasının neticeleri pek iyi olmamıştı. Çünkü Adem oğullarından bazıları dünyayı cennet bellemiş ve zorbalığa meyletmişlerdi. İşte zevatın başında şöhretli kral Sargon geliyordu. Binbir zahmetle ekip biçip süt sağmadan bu adam beleşten geçinmenin ve ondan bundan zorbalıkla avanta koparmanın bir yolunu bulmuştu. Çünkü adamın ceddi serseriydi. Önce 3-5 kişiyle çiftlik basıp hayvanları afiyetle yer. O devirlerde nam ve şöhret ancak zulümle yayıldığından, hatta hem zalim hem mazlum tayfasınca aynı görüldüğünden çiftçileri öldürür. Sadece birini sağ bırakarak onun zorbalıktan ibaret efsanelerini civardaki ahaliye anlatmasını sağlar. Bu çiftçi de zaten olan bitenleri bire bin katıp anlattığı için adamın şöhreti çarçabuk bütün havaliye yayılırdı. Zamanla bu zorbaya başka yiyiciler de katılmak istemişti ama yağma yoktu. Sargon mahiyetine öyle aksırıklı tıksırıklı hanım evlatlarını değil, bileğine güçlü, işi becerebilecek zorba ve zalim yiğitleri almak yanlısıydı. Geçtikleri yerleri çekirge sürüsü gibi kuruttuklarından, ekmeklerini kazanmak için sürekli seyahat edip yeni köyler basmak zorundaydılar. İşte Ademoğlu belki ilk kez birbirine bu dönemde hakaret etmişti. Bir çiftliğin yağmalanması ardından ganimet bölüşüldüğü esnada zorbalardan biri diğer bir zorbaya "Korkak!" dedi mi onu, kendilerini tırmık veya yaba gibi ziraat gereçleriyle müdafaa eden çiftçilerden tırstığı için yağmayı rizikoya sokmakla itham etmiş, dolayısıyla zorbanın ekmeğiyle oynamış olurdu. O devirlerde ekmek kolay kazanılmadığı için itham edilen şahıs kendisini korkaklıkla itham eden zorbaya hemen oracıkta cesaretini ispat için kavga başlatmaya, ona ağız burun girmeye mecburdu. Aynı şekilde Ademoğlu ilk kez bu dönemde birbirine gönül alıcı sözler söylemişti. Ellerindeki yabalarla direnen çok sayıda çiftçiyi demir kılıncı ile teker teker gebertip hacamat eden bir zorba, Sargon tarafından cesur diye methedilir, ganimetten daha fazla pay koparırdı. Aslında Kral Sargon, ziraatçılardan çok şey öğrenmişti. Çiftçilerin hayvanları evcilleştirdiği gibi o da çiftçileri evcilleştirdi. Artık ineğin kanı değil, sütü içilecekti. Böylece ceddi vaktiyle serseriyken o krallığını genişletti. Sarayında bir eli yağda bir eli baldaydı. Ayrıca çoluğu çocuğu torunu tosununun istikballeri bu krallık sayesinde teminat altındaydı. Ama Allah'ın sopası yok. Krallığı o vefat ettikten sonra çok sonra yıkılıverdi. İşte bu yüzden dünya hayatından ne kadar kâm alıyorlarsa vefat da onlar için büyük bir korku kaynağıydı. Sargon gibi diğer bir zorbanın Ramses'inde vefat etmekten ödü patlar. Bu yüzden sadece askerlerden değil, hekimlerden oluşan bir ordu da beslerdi. Ama adam bu yüzden aklını oynatmıştı. Bu firavun ilahlığını ilan etti ve tebaasını ölümsüz olduğuna itikat ettirtti. Ancak kendisi iman zayıflığından olsa gerek ölümsüz bir ilah olduğuna pek o kadar da inanmıyordu. Bu sebeple akrabalarından helal süt emmiş, İtimat ettiği şahıslara eğer günün birinde emri hak vaki olursa hekimler ordusunu seferber edip onların bedenindeki ölüm denilen hastalığı iyileştirmelerini sağlamalarını, hekimler bunu başaramazlarsa onları tek tek öldürülmelerini vasiyet etmişti. Ama hekimler anasının gözüydü ve merhum firavunun akrabalarına ölüm denilen hastalık için gereken ilaçları verdiklerini ama ilaçların tesirinin asırlar sonra görüleceğini yemin billah ede ede anlatmışlardı. Böylece bir mimarlar ordusu seferber edilerek Ramses'in bedeninin asırlarca muhafaza edileceği bir piramit inşa edildi. İşte firavunları birer müşteri olarak kabul eden mumyacı hekimler ve piramit mimarlarının başı çektiği bir ahiret sanayii ortaya çıktı. Önce bir talep patlaması olmuştu. Ama ilmin sırlarının saklanmayıp ona buna öğretilmesiyle arz arttı ve nihayet sıradan bir köylü bile kendini karınca karınca mumyalatabiliyor ve mütevazi piramidine defnedilebiliyordu. Gerçi Ramses kendine piramit yaptırmıştı ama bunda kibir mibir yoktu. Bu sadece sağlık sıhhat nedeniyleydi ve zavallı ahirette selamette kalmak azmindeydi. Gerçi adam ilahlığını da ilan etmişti. Ama o devirdeki ilahların hemen hepsi de alçak gönüllüydü ve hiçbiri dünyayı ben yarattım demiyordu. Ama tüccarlar yok mu? Hani şu Yunanlı tüccarlar? İşte bu hergele takımı ne Sargon'a ne de Ramses'e benzerdi. Ne açık göz ne de cin fikirliydiler. Pazar yerinde uygun müşteri buldular mı adamın elini kavrayıp bırakmaz. Pazarlık esnasında müşterilerinin kolları omuzlarından çıkana kadar habire sallar da sallar. Nihayet kendi analarını 10 kuruşa satarlardı. Tüccar Yunanlı'ya göre para ile imanın kimde bulunduğu belli olmadığından barbar konuşan farklı milletler onlar için sadece kazıklanacak birer müşteriydi. Kral Sargon'un kah Ramses'in zürriyeti sarayda yahut tapınakta ahireti tefekkür ederken Yunanlı tüccar yatırım hesabı, daha doğrusu sadece hesap yapardı. Adamların hesaplarının doğru olması icap ediyordu. Yoksa topu atarlar, parasız çulsuz kalırlardı. Tüccarın hesabı öyle bir şeydi ki tılsım büyü dua para etmez, ancak adam aklını kullanırsa doğru çıkardı. Para hırsları, attıkları kazıklar ve hesapları sayesinde zamanla öyle zengin oldular ki sikkeleri kadar akılları da son ve saf oldu. İşte bu akılla felsefe denilen faaliyetin mucidi oldular. Eflatun nam bir filozof, bu dünya fikirler aleminin bir taklididir dediğinde Fars kralı Dara, nah, asıl fikirler bu dünyanın bir taklididir demişti. Batılı ve açık göz Yunanlılara karşı Dara, temiz bir doğu çocuğuydu. Hile hurda bilmezdi. Ayrıca Yunan dünyasından gelen hemşerilerinden biri Kral Dara'ya, bir Yunanlı sahtekar tüccarın kendisine Apollon mabedini satıp ihtiyarlık günleri için biriktirdiği parayı aldığını, bir başkası ise amfiteyatro karşılığında yine bir Yunanlıya dünya para verip dolandırıldığını söyleyip sızlanıyordu. Fars kralı Dara haksızlığa gelemeyen bir hükümdardı. İşin daha da tuhaf yanı, Yunan milletinin kralı bile yoktu ve bu cibilliyetsizler menfaatlerini kollamak için reislerini rey ile seçerlerdi. Zaten reislik onlar tarafından zül ve zahmet addedildiğinden devlet meseleleriyle uğraşmayana ceza kesilirdi. Bu yüzden ordusunu toparlayıp öfkeden ağzından köpükler saça saça Yunanistan üzerine yürüdü ve taş üstünde taş bırakmadı. Ama daha sonra zuhur edecek Philip Nam bir kral vardı ki bu diğer Yunanlılara pek benzemiyordu. Bu adamın parada pulda gözü yoktu. Anlaşılan o ki oğlu İskender de kendisi gibi olsun, fetihlerle krallığını genişletsin isterdi. Hatta oğlunun istikbali için onun tahsilini de düşünüp Ariston nam bir filozofu İskender'e hoca tuttu. İşte bu oğlan daha sonra muhteşem İskender namıyla ordusunu Fars diyarına sürecek, bu diyar ahalisinin canını Yasin okuyup Fars krallığının çırasını yakacaktı. Hocası Aristo ona insanoğlu denilen çiğ süt emmiş yaratığın düşünen hayvan olduğunu anlatmıştı. Bu sıralarda bir hayvan, bir kurt, Romus ve Romulus nam Rum ikizini emzirmekteydi ki bunlardan birincisinin zürriyeti dünyanın anasını ağlatacaktı. Roma'yı da zaten ikincisi kurdu. Bu şehirde aman kimse kral olmasın da hürriyetimizi kaybetmeyelim diye senato adı altında bir moruklar meclisi bile vardı. Gayet haklı olarak o kadar ödlek, o kadar tabansızdılar ki kendi askerlerinden bile ödleri kopardı. Çünkü Allah korusun, ordunun paşası şeytana uyar da elindeki askeri kuvvetle Roma'yı işgal ederse al sana bir zorba. Bu yüzden kendi ordularının Roma'ya girmesini yasaklamışlardı. Ama günün birinde Sezar'dan bir paşa ordusuyla alkışlar arasında Roma'ya girdi. Herkes onun iktidarı alıp ona buna çatarak zorbalık yapmak istediğini zannetmişti. Ama onun amacı iktidarı değil, çocukluğundan kalma gül goncasını almaktı. Fakat nerede ve kimle olduğunu bilmiyordu. Asker olmasına rağmen sormaya da cesareti yoktu. Sadece senatodan moruklar onu bıçaklarken evlatlığı Brutus'e "Sende mi Brutus?" diye sorabilmişti. Sezar'ı övdükten ve gömdükten sonra kalpler ve fetihler devam etti. Cümle alem Rum mezalimi altında inim inim inliyordu. Anlaşılan bu dünya cennet falan değil, cehennemin ta kendisiydi. Cennet olmasaydı onu icat etmek gerekecekti. Nitekim biri etti ve onu da çarmıha gerdiler. Fakat hatırası unutulmayacaktı. O büyük bir krallığı müjdeliyordu. İşte bu kralın tebaası ölümden sonra cennette yaşayacaktı. İşin tuhaf yanı, dünyada kim en çok çile çekerse bu kralın gözdesi olacaktı. Rum zulmü bu dinden olanlar için biçilmiş kaftandı. Ancak Konstantin'den bir kral, zahmetli bir harbi rüyasında haç gördüğü için kazandığını zannetti ve bu dini Rum diyarının resmi dini ilan etti. Fakat fetihlerle akan zenginliğin getirdiği rehavet bir yandan, tokat çakladıktan sonra diğer yanağı çevirme düsturu diğer yandan, Rumlar zayıflamıştı. Nihayet Alaric Nam, bir barbar, Roma'yı yağma etti ve Odovakar adlı bir diğer barbar da Roma kralının bizzat kendisi olduğunu cümle aleme duyurdu. Roma'da Rumlardan iz eser kalmamıştı ama bir tek şey dışında, Papa. İşte bu şahıs rahiplerini saf ve vahşi barbarların arasına saldı. Papa'nın adamlarının anlattığı doğruysa, barbarları büyük bir tehlike bekliyordu. Barbar sormuştu, nerede bu tehlikeli şey? Göster de mahvedeyim onu. Bu sırada kanlı baltasını kaldırmıştı. Papa'nın adamı, işte tam arkanda deyince barbar arkasını dönmüş ama kimseyi görememişti. Bunun üzerine Papa'nın adamı olan rahip, nereye dönersen dön, o her zaman arkandadır. O seni yaratan ilahtır ve şu anda canını almaya hazır. Diz çök, af dile, vaftiz ol demişti. Böylece barbarlar Papa'nın sözünü ettiği varlıktan korkmakta bir sakınca görmediler. Varsın böyle bir ilah olsundu. Zararı yoktu. Ama bu adamlar şarap içince birbirlerine doğrusu pek korkunç masalları hakiki diye anlatıyorlardı. Bu sebeple onları rahipler değil, asıl kendileri dinler kıldı. Üstelik kiliselerdeki duvar resimleri o devirlerde ressamlar pek maharetli olmadığından insanın içine ürküntü veriyor, din ulularının suretleri mumların titreşen ışığında adamların içine dehşet salıyordu. Böylece barbarlardan ez kaza kral olanların kafalarını bizzat Papa tarafından taç yerleştirilirdi. Ayrıca sevap kazanmak için Papa bu cahillere az buçuk ilim irfan bile öğretti. Ama yine de pek vahşiydiler. Hele içlerinde bir piç vardı ki William adını taşıyordu. Piç diye alay edilen bu adam sonunda Bismillah deyip ordusuyla Britanya'yı fethetti. Westminster Kilisesi'nde İngiltere tacını giyip derhal Fatih William diye anılmaya başladı. Derken kralların teker teker kılıçları kalkmaya başladı. William'ın zürriyetinden Richard kahramanlığıyla nam salmıştı. Papa ona ve sair krallara ilahlarının çarmıha gerildiği mukaddes toprakları fethetmeleri için fitil verince binlerce serseri ve zorba yola revan olmuş ama Papa'nın bu şekilde kıl atmasının neticesi hüsranla sonuçlanmıştı. Arslan yürekli Richard gurbetten memleketine dönmeden vefat etti. O cesur biriydi fakat işe bak ki ondan sonraki John epey tıynetsiz çıkmıştı. Milletine laf lakırdı dinletemedi. Tebaası büyük bir kartona arzuhal yazıp adamcağızın önüne koydu. Kral da bu büyük kartona mührünü basmaya mecbur oldu. Papa'nın pompaladığı harp yine tüccarların işine yaramış, bu taife ziyadesiyle zengin olmuştu. Ama bu birçok kişinin işine geldi. Hint tüccarlar sayesinde paranın akması sonucu kilise duvarlarına o dehşetengiz resimler yapan menazır hissi bozuk, beceriksiz ressamların yerini hisli ve içli, narin ve nazik, eli işe yatkın üstadlar almıştı. Bu sanatçılar hepsi birer şaheser olan resimler ve heykeller yapa yapa keselerini dolduruyorlardı. Hele hele üstadın biri tam 16 kilisenin tavanını boyayıp servetine servet, şanına şan katmıştı. Çünkü kabiliyet olduktan sonra herkese ekmek vardı. Gel gör ki el alem dünya kadar para kazandıkça adamın birinin ağzının suyu akıyordu. Bu zat para ve sabit gelir peşindeydi. Az buçuk bilgisi ve yarım aklıyla Kraliçe Isabella'nın huzuruna çıkan bu adam allem etti, kallem etti ve kadıncağızı kendisine 3 sefine vermeye ikna etmeyi başardı. Kolomb nam bu zat sefinelerle Hindistan'a varacak ve oranın valisi olacaktı. Derken uçsuz bucaksız deryaya yelken açtı ve hakikaten de haftalar sonra karaya vasıl oldu. İşte bu yepyeni dünya altın ve gümüş kaynağıydı. Çok geçmeden sefineler yüzlerce ton altın ve gümüşü limanlara taşıyorlardı. Ama bu madenler ne yenilir ne de içilirdi. Bu işler zevk-ü sefa içinde yaşayan krallara ve kişizadelere bırakılamayacak kadar nazikti. Böylece Hindistan'a ticaret yapacak şirketler kurulmaya başlandı. Şark sultanlarının zenginlikleri harplerde kazanılan altın, gümüş, zümrüt, elmas gibi abuk subuk şeylerden gelirken Hindistan Kumpanyası'nın zenginliği pamuk, tütün, baharat, ipek gibi daha mütevazi mallardan oluşurdu. Para oluk gibi akmakta, hemen herkes zengin olmaktaydı. Papa bile endülcansla ihtiyacı olan günahkarlara cennetten parsel parsel arsa satmıştı. Ama papazın biri bu koftiyi yutmamış ve papanın gazabını celp edecek şekilde bir beyanname karalayıp bunu mabedinin kapısına çivilemişti. Bu yetmiyormuş gibi bir de ilahlarının sözlerini kulağı olan işitsin, okuması olan söksün diye kendi lisanına tercüme ederek fitne çıkarmıştı. Daha da kötüsü, papanın alimleri Latince okurlarken zamane alimleri kitapları fırlatıp atmış, rasathanelere, tabiplerin teşrih odalarına ve laboratuvarlara girmeye başlamışlardı. Artık kitaplar değil, tabiatın kendisi okunuyordu. Bu da elbette küfürdü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi İngiltere kralı karısını boşamak için kız tarafını tutan papayı bile yok saymıştı. Ama bu adamın ülkesinden daha sonra kendi dini hürriyetleri için bir grup hacı, Mayıs çiçeği adını taşıyan bir sefineyle yeni dünyaya göç edip orada kendilerine, itikatlarına yaraşır bir hayat kuracaktı. Zamanla bu kıtaya daha da fazla muhacir geldi. Bunlar Rum lisanındaki tabirle birer kolonus, yani birer çiftçiydiler. Yaşadıkları yere de koloni deniyordu. Bu çiftçiler aralarından azalar seçip onları meclise yolluyor ama mecliste daima İngiltere kralının valisi söz sahibi oluyordu. Üstelik bu adamlar İngiltere'ye dünyanın vergisini veriyorlardı. Nihayet vergiler bellerini büktü. Şimdi ve burada seçme ve seçilme hakları olduğu halde dağa çıkanlardan farklı olarak bu çiftçilerin İngiltere meclisinde kendilerini temsil etme hakları yoktu. Buna tahammül edemeyip isyan ederek bir bağımsızlık beyannamesi kaleme aldılar. Ama Fransa kralı hem bu harp hem de zevcesi Marie Antoinette'in müsrifliğiyle milletini fakir düşürmüştü. Zaten ekmek derdinde olan insanları ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü galeyana getirmişti. Baldırı çıplaklar böylece Bastille denilen kaleye yürüdüler ve burayı zapt ettiler. Derken bu namussuzlar kendi krallarının kafasını kesti. Demek ki kralların da kafaları kesilebiliyordu. Haydi bu bir derece haklı görülebilirdi. Ama ihtilalin alimlere ihtiyacı yok dedikten sonra tabiat aliminin kellesini uçuran donsuz serseriye ne demeliydi? Derken ortalıkta kan gövdeyi götürmeye başladı. Baldırı çıplak ahali birbirlerine, krallarının onlara yaptığından çok daha fazla zulmettiler. Çünkü mağlupken mazlum, galipken zalimdiler. Kralın kafasının koparılmasının ardından ortalıkta Sargon'dan ve hatta Firavun'dan bile daha zalim bir canavar peyda oluverdi. Bu canavar Leviathan. Halk yığınlarının ta kendisiydi. Asırlardır kendilerinden emilen kanı bir anda iştahla ondan bundan hatta birbirlerinden emmek istiyorlardı. Ardından Napolyon nam bodur bir topçu bu keşmekeşe son verdi. Canavarlarını kavmiyetçilikle ta Rusya'ya sürüp telef etti. Kleopatra'nın burnu 2 santim kısa, topçunun da boyu 10 santim uzun olsaydı tarihin akışı değişirdi. Derken iştirakiler payitahtta barikatlar kurdular. Kendilerinin köle olduklarını da söylüyorlardı. Oysa Cemahir-i Müttehide'deki köleliğe son vermek için çıkan dahili harpte ölen beyazların sayısı neredeyse orada bulunan zenci kölelerin sayısına eşitti. Öte yandan Karl nam bir germen, kral değil köleyim diye bağırıp haysiyet kazanan amelelere dünya cenneti vaat edince çılgına döndüler. Bu germen onlara imalattan gelen kudretlerini kullanmalarını tembih ediyordu. Oysa kitleler üretimden çok yıkıma yarıyordu. Şehirlerin sokaklarına barikatlar kurup iştiraki bir hayat için muharebe ettiler. Medeniyet adına ne varsa silmesinin bizzat kendilerinin mamulü olduğunu, dolayısıyla başka bir şahsın bu kalemler üzerinde hak iddia edemeyeceğini söylüyorlardı. Evet, kitleler baruttan sonra keşfedilen en ölümcül silahtı. Onları artık krallar değil, halk avcıları kullanabilirdi. Çünkü kitleler dal kavukları severlerdi. Tek iken sefil, zavallı ve haksız bir araya geldiklerinde ise şerefli, kuvvetli ve haklı oluyorlardı. Bu 10 pezevengin bir araya gelince bir aziz etmeleri kadar akla havsalaya sığmaz bir şeydi. Derken büyük harp çıktı da biraz susar gibi oldular. Yine ölen de öldüren de onlardı. Ama şimalde bir memlekette çarın da çariçenin de çocuklarının da çırasını yaktılar. Ardından kıtlıkta milyonlarca insanın vefatına yol açtılar. Şahlanan bu canavarı dizginlemenin bir yolu olmalıydı. İşte vaktiyle onlara ölümden sonra da olsa bir cennet vaat eden ilahlarının gerildiği haç kırıldı ve bu kez Gamalı olarak onları tekrar şahlandırdı. Heil Hitler diye bağırıyorlardı. Sene 1934 idi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 198.